Ayrım 19, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 189. 5. kat görüşmeleri. Yıl 2013, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, zabıtalara Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını verdi. Gezi Parkı'nı biber gazına boğan isimdi. Bu kapsamda görevi kötüye kullanmak ve genel güvenliği kasten tehdiye sokmak suçlarından 10 ay hapse çarptırıldı. Baydok kullanıcısı olduğu tespit edildi. Dönemin İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar, gezi eylemcilerine saldırı talimatı verdi. 15 Temmuz'dan sonra yakalanınca itirafçı oldu. İlker Başbuğ başta olmak üzere pek çok ismi elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla tutukladıklarını söyledi. Dönemin İstanbul Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Mithat Aynacı, gezide direnişçilere saldırıyı kışkırtan polis müdürlerindendi. 15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyetini işgale giden tankın içinden çıktı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Liste uzun. Gezi direnişiyle ilgili iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ile davaya bakan Hakim Muzaffer İren'in de FETÖ üyesi oldukları ortaya çıktı. Hakim İren aynı zamanda Baylok kullanıcısıydı. Yani Gezi'ye saldıran yargı mensupları bile FETÖ'cü çıktı. Ülke tarihinin gördüğü en sağduyulu eylemlerden biri olan Gezi direnişine yapılan saldırıların arkasında FETÖ'nün olduğu geniş kabul görüyor. Uzatmayalım. Demek ki neymiş? Gezi demokratik ve barışçıl bir protestoymuş. Ona yapılan saldırılarıyla ortalığı karıştırmaya ve kışkırtmaya çalışanlar o dönem polismiş, savcıymış, hakimmiş. İşte binlerce örnekte görüldüğü gibi Gezi'de en provokatif saldırıları FETÖ'nün yaptığı anlaşılırken neden aynı saldırıları yapan siyasilerin durumu sorgulanmıyor? Dipnot, Melih Gökçek, FETÖ'cü polislerin siyasi ayağı mı? Odatv.com 28 Şubat 2019 HTTPS odatv4.com Taksim, Melih Gökçek, FETÖ'cü polislerin siyasi ayağı mı? .html Gökçek gezi eylemleri döneminde demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlara karşı en ağır saldırıları yaptı. Hatta gezi direnişçilerine karşı kullandığı provokatif söylemler nedeniyle mahkum oldu. Eylemci Hasan Hüseyin Karabulut'a tazminat ödemesine karar verildi. Yani mahkemeler de Gökçek'in gezi direnişine saldırısının masum olmadığını düşünüyor. İşte tam da bu noktada akıllara şu soru geliyor. Gökçek gezi döneminde saldırgan FETÖ'cü polislerle neden aynı dili kullandı? Onlar biber gazları atarken Gökçek neden kışkırtıcı mesajlar attı? Onlar çadırları yakarken Gökçek neden televizyonlarda eylemcilere hakaretler etti? Üstelik FETÖ'cü olduğu yargı kararlarıyla anlaşılan o günün polislerine bugün hala polisimiz diye sahip çıkıyor. Sahibi olduğu Beyaz TV, FETÖ gerekçesiyle tutuklanan, Gezi'ye saldıran terör örgütü üyesi polisleri masum ilan edip adeta Samanyolu TV yayıncılığını sürdürüyor. Dahası da var. Biliyorsunuz AKP-FETÖ kavgası başladıktan sonra gündeme birçok ses kaydı düştü. Aynı dönemde Fethullah Gülen'in tapeleri de yayımlanmıştı. Bu dinlemeler kuşkusuz MİT ya da Erdoğan yanlısı devlet güçleri tarafından yapıldı. Erdoğan'ın tapelerine karşı yayımlanan kayıtlar Gülen'in bir cemaat liderinden çok bir örgüt yöneticisi olduğunu zaten açık açık gösteriyordu. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı Metastaz kitabında o tapelere de yer veriliyordu. İçerisinde en dikkat çekeni ise Melih Gökçek hakkında konuşulanlar oldu. 30 Ağustos 2013 tarihinde Hidayet Karaca ile Fethullah Gülen arasında geçen görüşmede Melih Gökçek'in oğlunun televizyonunda yayımlanacak Erdoğan belgeseli konu ediliyordu. Tapelerden anlaşılan Melih Gökçek FETÖ ile AKP bağının kopmaması için mücadele ediyordu. Gökçek kanalında yayımlanacak bu belgeselde Gülen'den birkaç cümle alarak barışmayı sağlamaya çalışıyordu. Hidayet Karaca Gülen'e projeyi şu sözlerle aktardı. Melih Gökçek'le beraberdik, o da arıyormuş, uzun uzun yalvarırcasına bir talepte bulundu. Bunlar bir belgesel hazırlıyorlar, ustanın hayatı diye. oğlunun televizyonunda yayınlayacaklar. Ne olur diyor, bu fitne fesat da biter diyor. Hocam birkaç kelime bir şey söylese diyor. Karaca Melih Gökçe'nin kendisine yalvardığını şöyle anlatıyordu. Çok yalvardı. Hocamın yanında bir parça hatırım varsa ben gideyim dedi. Oraya gideyim dedi. Ben telefon açayım dedi. Böyle bir talepte bulundu. Gülen ise Erdoğan için şu ifadelerle teklifi yanıtladı. O kadar çok hainlik yaptı ki hala da yapıyor. Tarih karşısında ne deriz? Üst üste gelen falsolar karşısında ne deriz? Evet, bir de böyle ortaya bir şey çıkmadan ne diyeyim ki ben bununla alakalı? Gökçek bu ilişki bitene kadar pozisyonunu hep ortada tuttu. Olur da bir gün barışılırsa en az zararı görmek istiyordu. Aksine AKP'yi de örgütü barıştırmaya bile çalışıyordu. AKP'nin önde gelenleri için de FETÖ aleyhinde en son söz söyleyen kişi o oldu. Çünkü sadece Melih Gökçek'in kendisi değil, çocukları da tam olarak bu örgütün içerisinden yetişmişti. Mesela İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılanma gerçekleştirildi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 41'i tutuklu 102 sanıklı yargılamada FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması imamlarından olan itirafçı Haluk Samay'ın örgütün deşifresine yönelik çarpıcı ifadeleri yer aldı. Yargılanan Haluk Samay, FETÖ yapılanması içerisinde 5. kat olarak nitelendirilen özel yerlerin isimlerini açıkladı. İzmir'de Yamanlar Koleji, İstanbul FEM Dershaneleri Altunizade Şubesi ve Ankara Samanyolu Koleji. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in okuduğu dönemde Samanyolu Koleji'nde neler olduğunu duruşmada Haluk Samay şöyle anlattı. Ankara'daki 5. kat toplantılarına 5 kere katıldım. Bir dönem semt sorumlusu, bir dönemde de bölge sorumlusu olarak Ankara toplantılarının organizasyonunda bizzat ben görev aldım. Bu toplantılar 4 gün sürerdi. İl imamları toplantısı her akşam Fethullah Gülen'in bizzat kendisi tarafından mütevellilere verilen sohbet programı, Gülen'in siyaset ve bürokrasi içerisinden gelen önemli kişiler ile birebir toplantıları yapılırdı. Toplantı sürecinin bir gününde Cevdet Türk yolunun talimatı ile Fethullah Gülen'in konakladığı ve görüşme yaptığı özel oda ile binanın girişinden koridorlara ve zemin kattan üst kata direkt çıkan asansör olmak üzere özel odanın bulunduğu koridorla birlikte tüm giriş ve geçiş noktaları izole edilerek bina içerisinde bulunan görevliler de dahil olmak üzere arındırılmak suretiyle boşaltılırdı. Bu tedbirler Fethullah Gülen'in doğrudan üst rütbeli askeri personel ve MİT görevlileriyle özel olarak yapılan görüşmeler için alınırdı. Mehmet Hanefi Sözen, Murat Karabulut ve Rıdvan Akovalı isimli FETÖ mensubu kişiler kendi sorumluluğundaki FETÖ yapılanmasında yer alan üst rütbeli askeri personel ile birebir Fethullah Gülen'le görüşmeler yapardı. Her görüşme esnasında odada Fethullah Gülen, isimlerini verdiğim bu 3 kişiden birisi ve sorumluluğunda olan üst rütbeli askeri personel bulunurdu. Bu görüşmeler üçlü şekilde devam ederdi. Bu ifadeleri okulun örgüt için ne kadar önemli olduğu anlaşılsın diye aktarıyoruz. Peki Osman Gökçek bu okul hakkında bildiklerini savcılara anlattı mı? Resmi olarak anlattığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Babası ve kendisi Samanyolu Koleji'ndeki gizli bölümün olduğu 5. kata hiç gittiler mi? Osman Gökçek'in Samanyolu Koleji ile ilgili anlatmadığı çok bilgi var. Mesela soyadını Gülen yapacak kadar FETÖ elemanı olan basketbolcu Enes Kanter'in Samanyolu Koleji'nden abisi olduğu. Osman Gökçek, Enes Kanter ile ilişkisini FETÖ darbesinden sonra her nedense hiç açmadı. Acaba Osman Gökçek, FETÖ'nün Ankara yapılanmasında firari olan FETÖ'cüler Mahmut Türk, Ahmet Ertürk, Ayhan Atalay, Rahmi Bıyık ile birlikte Samanyolu Mezunları Derneği yöneticisi olarak bulunuyor muydu? Observer araçlar nerede? Söz dinlemelerden açılmışken TBMM Telekulak Komisyonu'nda gündeme gelen Observer araçlar ve Melih Gökçek ile ilgisinden bahsetmemek olmaz. 2013 yılında TBMM Telekulak Komisyonu'nda ifade veren eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, bir büyükşehir belediye başkanının ortam dinlemesi yapan Observer araç kullandığını öne sürmüştü. Arslan tutanaklara ve komisyon raporuna da yansıyan açıklamasında Almanya'dan alınan 11 adet Observer aracın envantere kayıtlı olmadığını belirterek bir büyükşehir belediye başkanının bile bu aracı kullandığını biliyoruz ifadelerini kullanmıştı. Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger de Telekulak Komisyonu raporuna yazdığı muhalefet şerhinde şunları belirtmişti. Observer araçlar ve bu araçları bir büyükşehir belediye başkanının dahi kullandığı iddiaları vardır. Bu iddianın ciddi olarak incelenmesi, mobil dinleme araçlarının hangi yetkiyle, nerelerde, hangi amaçla kullanıldıkları ve bu araçları kullandığı iddia edilen büyükşehir belediye başkanının tespit edilerek yargı karşısına çıkarılması gereklidir. Sabah gazetesinde yayımlanan haberde kayıp cihazların FETÖ'de olduğu yazıldı. O haberde şöyle deniyordu. Emniyet istihbaratın 2 yıldır kayıp olan toplam 11 dinleme cihazının İstanbul merkezli siyaseti itibarsızlaştırma operasyonunda kullanıldığı öne sürüldü. Operasyondaki birçok detay kayıp olan bu cihazlarla dinleme yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Cihazların istihbarat dairesi dışında oluşturulan paralel istihbarat tarafından yasa dışı dinlemelerde kullanıldığı iddiası ağırlık kazandı. Bazı iş adamları, bürokratlar ve siyasetçilerin yakınları ile ilgili iddiaların aylar öncesinden sosyal medyaya yansıması, emniyet içerisindeki paralel istihbarat yapılanmasının bu cihazları kullandığı iddiasını güçlendirdi. CHP milletvekili Durdu Özpolat ise emniyetin teknik takip ve dinleme yapan araçlarından 6'sının kayıp olduğunun resmi olarak ifade edildiğini hatırlatarak, araçlardan birisi Melih Gökçek tarafından kullanılıyor. Bu araçla yasa dışı dinleme yapılıyor iddiasında bile bulunmuştu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 20 Aralık 2011 tarihinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in cevaplaması talebiyle Türkiye'de kaç tane ortam dışı dinleme yapan mobil araç olduğuna ilişkin soru önergesi verdi. Önergede FETÖ'nün şike operasyonu kapsamında alınan ifadelerde Melih Gökçek'in dinleme yapan bir araca sahip olduğu ve bu araçla farklı ortamlarda gizlice ses kayıtları aldırdığı iddiasından söz edildi. Devamında ise Türkiye'de hangi kurumlarda ve özel şahıslarda kaç tane mobil araç olduğunu ve elde edilen kayıtların AKP'ye servis edilip edilmediğini sordu. İdris Naim Şahin'in 22 Mart 2012 tarihinde verdiği cevapta önergeye konu edilen kurumlarda dinleme yapan mobil araçların bulunmadığı alınan cevabi yazıda anlaşılmıştır denildi. Halbuki daha sonra İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye yakınlığı tartışma konusu oldu. FETÖ'nün Ankara imamıyla arası nasıldı? Ankara'da FETÖ davaları başladığında mahkemelerde yavaş yavaş Gökçek'in adı da geçmeye başlamıştı. Adı Turgay Tekinay. Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Öğretim görevlisiydi. Etkin pişmanlıktan yararlanarak FETÖ'ye ilişkin bildiklerini anlattı. Başta FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan olmak üzere birçok isimle bağlantısını anlatan Tekinay, Balgat ve Bahçeli evlerdeki örgüt toplantılarında gündeme ilişkin yapılan konuşmaları açıkladı. Tekinay bu toplantıda konuşan ev abisi Necmi Bıyıklı'nın kendilerine Gökçek ile ilgili şunları söylediğini anlattı. Selçuk, yani kod adı, abiler Melih Gökçek'in yanına gittiklerinde makamında bir müteahhit varmış. Müteahhit Melih Gökçek'ten arsasının emsal değerinin yükseltilmesini istemiş. Bizimkiler de Melih Gökçek'ten cemaatin bir okulu için yardım yapmasını istemişler. Melih Gökçek de müteahhitten cemaate yardım etmesini, bunun karşılığında arsanın emsal değerini yükselteceğini söylemiş. Tabii bunlar iddia aşamasında kaldı. Belki iftira atıyordu. Fakat devam etti. Bu konuşma ile Gökçe'nin FETÖ ile olan irtibat ve ilişkisini övücü mahiyette anladığını ileri sürerek, daha sonra ise 2009 yılındaki belediye seçimlerinde cemaatin Melih Gökçe'nin başkan seçilebilmesi için büyük gayret gösterdiğini toplantılarda öğrendiğini kaydetti. 2011'de Necmi Bıyıklı'nın görevi Mehmet Saltan'a devrettiğini anlatan Turgay Tekinay, örgütün Gökçe'ye ilişkisi konusunda şunları aktardı. Mehmet Saltan ev toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür içeriği taşıyan telefon marifetiyle yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür mesajından bahsetti. Buradaki amaç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli üst düzey örgüt ile bağlantılı yöneticileri onore etmek ve orada kalabilmelerini sağlamak maksatlı bir hareketti. Hatırladığım kadarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı için bu tür bir arama yapılması bizden istendi. Bu talimatı bize veren Mehmet Saltan'dır. Mehmet Saltan konuşması esnasında Ankara imamı olan Cemil Koca'nın Melih Gökçek ile arasının çok iyi olduğunu, Gökçek'in cemaatle bağlantılı olan şahıslardan haberdar olduğunu, Gökçek'in mahiyetinde çalışan örgüt ile bağlantılı şahıslar hakkında övücü söylemlerde bulunmanın iyi olabileceğini belirtti. Bu talimat bana saçma geldi ve herhangi bir arama yapmadım. FETÖ'cü savcıyı nasıl zengin etti? Bu sözler Gökçek hakkındaki tek iddia değildi. İncek'te bir arazinin Gökçek'le temas kuran bir grup FETÖ'cü polis, savcı ve hakime imar değişikliği yapılarak tahsis edildiği söylendi. Ayrancı'da bulunan Portakal Çiçeği Vadisi'ndeki belediyeye ait araziyi otopark alanından çıkarıp sosyal ve kültürel tesis alanı yaparak FETÖ'nün kritik isimlerinden Firari Akın İpek'in Atlantik Eğitim, Yayın, Taşımacılık, Bilgisayar, Ticaret AŞ'ye ihalede usulsüzlük yaparak verdiği belirtildi. Öyle ki bunun için FETÖ'den bir teşekkür bile almıştı. Atlantik Eğitim'in bir lisesine ise Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'in adı verilmişti. Açılışta konuşan Gökçek FETÖ okullarını öve öve bitiremedi. Eşimin isminin bu güzide okula verilmesi Gökçek ailesi için büyük bir onur ve gururdur. İki oğlum Samanyolu Lisesi'nden yetişti. İki torunum da Burç Akademi'de. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Okulun ismi 15 Temmuz'dan sonra değiştirildi. Dahası da var. FETÖ'nün yayın organı olarak bilinen Samanyolu TV ile FETÖ firarisi Şah'dan Sakınan'a referans gösteren onlarca kişinin belediyede işe alındığı belirlendi. Şah'dan Sakınan ile ilişkisine de kısaca değineyim. Melih Gökçek'in karıştığı usulsüzlük iddiaları arasında en dikkat çekeni bu çünkü. FETÖ firarisi eski savcı Şah'dan Sakınan'ın almış olduğu araziye bir anda adeta sihirli el dokunuyor. Süreç Sakınan'ın Eti Mesgut'un Yapracık Mahallesi'nde parsel nosu 823 olan tarladan 500 metrekarelik hisseyi 7 Mayıs 2013 tarihinde satın almasıyla başlıyor. Eti Mesgut Belediye Meclisi de satın almayı onaylıyor. Sonrasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Temmuz 2013 tarih ve 1346 nolu kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve konut alanı olan ve inşaat emsali 3.30 olan 48.410 ada ve 2 nolu parsele hisselendiriliyor. Ne oluyor? FETÖ'cü savcının almış olduğu tarla arazisi bir anda imara açılıyor ve savcı milyonlarca liralık değeri olan bir araziye sahip olmuş oluyor. Bunun karşılığında Gökçek ne alıyor? Zaten Gökçek ve Sakınan arasındaki bu garip ilişkinin asıl çarpıcı noktası ise adliyede yaşanıyor. Gökçek hakkında yapılan onlarca suç duyurusu, usulsüzlük dosyası bir şekilde savcı Şah'dan Sakınan'ın önüne geliyor. Savcı Sakınan o kadar rahat ki gelen dosyaların tamamını soruşturmaya yer yoktur kararı vererek reddediyor. ABD imamıyla fotoğraf çektiriyor. Gökçek ABD'de FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kurduğu Türk Kültür Derneği'ne ziyarete de gitti. Orada bir dizi görüşmeler yaptı ama içeriğini açıklamadı. FETÖ'nün ABD imamı ve Türk-Amerikan Birliği TAA Başkanı Faruk Taban ile yan yana fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta bulunan o zamanki Washington Büyükelçisi Namık Tan'a da ulaştı. Fotoğrafın hikayesini sordu. Şunları anlattı. Melih Gökçe'nin Washington'a yaptığı ziyaret sırasında Ankara ve Washington DC şehirleri arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştı. Ekim 2011'di galiba. Hem kardeş şehir törenine hem Ata Ağa Festivali'ne ilişkin fotoğraflar ve bilgiler var. Bu ziyaretler sırasında başka eyaletlere de gitmişlerdi. Belediye imkanlarıyla bazı festivallere ödemeler de yapıldığını hatırlıyorum. 19. ayrımın sonu. Sayfa 199.